Bugün sağladığınız kaynaklara, özellikle Profesör Doktor Murat Koç'un analizine dayanarak, modern dünyanın belki de en görünmez ama en kritik mücadele alanlarından birini, yani siber güvenliği ve siber savaşları inceliyoruz. Amacımız, bu dijital cephenin uluslararası ilişkileri, ekonomiyi ve tabii güvenliğimizi nasıl temelden dönüştürdüğünü anlamak.
Kesinlikle. Konu sadece bilgisayar kodları veya teknik jargon değil aslında. Siber saldırıların küresel ekonomiye, hatta sizin yani dinleyicilerimizin gündelik hayatına dokunan çok somut etkileri var. Dijital sistemlere ne kadar bağımlı hale geldiğimizi düşündüğümüzde, bir klavye başında yapılan hamlenin fiziksel dünyada nasıl büyük dalgalanmalara yol açabildiğini daha iyi anlıyoruz. Evet.
O zaman evet, bu somut etkilerden başlayalım. Paylaştığınız materyallerde gerçekten sarsıcı örnekler var. Mesela 2017'deki WannaCry fidye yazılımı salgını. Hani şu bilgisayarları kilitleyip para isteyen türden.
Evet, fidye yazılımları.
Bu saldırı 150 ülkede 300 binden fazla bilgisayarı, hatta Britanya Ulusal Sağlık Servisi yani NHS hastanelerini bile vurdu. Tahmini küresel maliyeti 4 milyar dolar, inanılmaz bir rakam. Peki Profesör Koç'un analizi, mesela NHS'in işleyişi nasıl etkilendi, ona dair daha fazla ayrıntı veriyor mu?
Veriyor, evet. Kaynaklar NHS'in çok ciddi aksamalar yaşadığını, yani randevuların iptal edildiğini, hatta bazı ameliyatların ertelendiğini belirtiyor. Bu siber saldırıların doğrudan insan hayatını nasıl etkileyebileceğinin çok çarpıcı bir göstergesi aslında.
Korkunç gerçekten.
Ve hemen ardından gelen NotPetya saldırısı var, o daha da yıkıcıydı. Küresel maliyeti 10 milyar doları buldu ve özellikle denizcilik devi Maersk ile ilaç firması Merck gibi küresel şirketleri haftalarca felç etti. Düşünün, Maersk'in küresel sevkiyat operasyonları durma noktasına geldi.
Tüm tedarik zinciri etkilenmiştir o zaman.
Aynen öyle. İşin ilginç tarafı, NotPetya aslında Ukrayna'yı hedef alırken kontrolden çıkıp tüm dünyaya yayıldı. Bu da bize şunu gösteriyor: siber tehditler coğrafi sınır tanımıyor, küresel tedarik zincirlerini, kamu hizmetlerini ne kadar kolay sekteye uğratabiliyor. Daha eski ama yine çok önemli örnekler de var kaynaklarda. 2007'de Estonya'nın dijital altyapısının çökertilmesi mesela.
Evet, o da çok konuşulmuştu.
Veya 2010'da Stuxnet virüsünün İran'ın nükleer santrifüjlerini fiziksel hasar vermesi gibi. Bunlar, yani devletlerin ve kritik altyapıların hedef alınabileceğinin erken ama çok güçlü işaretleriydi.
Bu tekil olayların ötesinde sizin paylaştığınız kaynaklar, özellikle büyük güçlerin siber stratejilerine daha derinlemesine bakıyor anladığım kadarıyla. Rusya ve Çin sıkça anılıyor. Mesela analizlere göre Rusya'nın yaklaşımı nasıl tanımlanıyor?
Şöyle, kaynaklar Rusya'nın genellikle hibrit bir yaklaşım benimsediğini belirtiyor. Yani teknik saldırıları, ağlara sızma, zararlı yazılım yayma gibi, bunları bilgi savaşı ve dezenformasyon kampanyalarıyla birleştiriyorlar.
Yani ikisi bir arada.
Aynen. Örneğin Ukrayna'nın elektrik şebekesine 2015 ve 2016'da yapılan ve ciddi kesintilere yol açan saldırılar veya çeşitli ülkelerdeki seçim süreçlerine müdahale iddiaları. Ki kaynaklar bunları sıklıkla GRU, yani Rus askeri istihbaratıyla bağlantılı gruplara atfediyor. İşte bunlar bu stratejinin parçaları olarak gösteriliyor. Daha çok istihbarat toplama, stratejik noktalarda kafa karışıklığı veya istikrarsızlık yaratma ve etki operasyonları öne çıkıyor Rusya'da.
Anladım. Peki ya Çin? Kaynaklar onların yaklaşımını nasıl farklılaştırıyor peki?
Analizlere göre Çin'in stratejisi daha çok uzun vadeli ekonomik ve teknolojik üstünlük sağlamaya odaklanmış durumda. Özellikle sanayi casusluğu, yani fikri mülkiyet ve ticari sırların çalınması ön planda tutuluyor.
Yani daha çok ekonomik hedefler mi?
Evet, ağırlıklı olarak öyle. Hatta FBI raporlarına atıfta bulunularak, bu tür faaliyetlerin sadece ABD ekonomisine yıllık maliyetinin 100 milyarlarca doları bulduğu ve Çin'in bu alandaki ana aktörlerden biri olduğu belirtiliyor. 2015'teki OPM veri sızıntısı, hani şu ABD hükümetinin personel yönetimi ofisinden 21,5 milyon federal çalışanın çok hassas kişisel bilgilerinin çalınması olayı, bu tür büyük ölçekli casusluk operasyonlarına bir örnek olarak veriliyor.
Gerçekten ilginç bir ayrım bu.
Peki kaynaklar bu farklı yaklaşımların başarılı olup olmadığını, yani devletlerin kendi belirledikleri hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendiriyor mu?
Başarıyı ölçmek tabii ki zor ama kaynaklar her iki ülkenin de siber alanı, kendi stratejik hedefleri doğrultusunda çok aktif olarak kullandığını vurguluyor. Ve bu faaliyetlerin uluslararası ilişkilerde gerilimi artıran önemli bir faktör olduğunu da belirtiyorlar. Yani yöntemleri farklı olsa da siber alan her ikisi için de vazgeçilmez bir mücadele arenası haline gelmiş durumda. Bu çok net.
Anlıyorum. Tüm bu saldırılar ve stratejiler daha geniş anlamda ne ifade ediyor diye bakarsak, yani savaşın doğası mı değişiyor artık?
Kesinlikle. Kaynaklar tam da bu noktaya, yani savaşın doğasının dönüşümüne işaret ediyor. Artık fiziksel ve dijital cepheler iç içe geçmiş durumda. Sıkça duyduğumuz hibrit savaş kavramı tam da bunu ifade ediyor aslında. Siber saldırılar bir ülkeye veya kuruma, hani o geleneksel askeri çatışma başlatma eşiğini geçmeden ciddi zararlar verme, istikrarsızlaştırma veya caydırma imkanı sunuyor. Hatta NATO'nun çok ciddi bir siber saldırıyı konvansiyonel bir saldırı gibi değerlendirip kolektif savunma mekanizması olan 5. maddeyi işletebileceğini açıklaması var. Bu bile bu alanın ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor.
Çok önemli bir nokta bu. Peki geleceğe baktığımızda ne olacak? Kaynaklar ne tür tehditlerin ufukta belirdiğini söylüyor.
Gelecek projeksiyonları işin doğrusu daha da endişe verici olabiliyor. Yapay zeka destekli, yani çok daha sofistike ve otonom siber saldırıların yaygınlaşması bekleniyor. Sonra nesnelerin interneti IoT cihazları var, akıllı ev aletlerinden endüstriyel kontrol sistemlerine, hatta akıllı şehir altyapılarına kadar. Bunların sayısı arttıkça siber saldırıların fiziksel dünyadaki etkilerinin de artacağı öngörülüyor.
Yani risk alanı genişliyor sürekli.
Aynen öyle. Özellikle enerji, finans, su gibi kritik altyapıların sürekli hedefte olacağı ve siber Pearl Harbor olarak adlandırılabilecek, yani bir ülkenin temel işleyişini durdurabilecek çapta yıkıcı saldırıların olasılığı tartışılıyor maalesef.
Öyleyse toparlarsak, siber tehditler artık filmlerde gördüğümüz soyut senaryolar değil. Ekonomiden güvenliğe, günlük hayatımızdan uluslararası dengelere kadar her şeyi etkileyen, sürekli evrilen ve milyarlarca dolarlık maliyeti olan somut bir gerçeklikle karşı karşıyayız.
Evet, tam olarak öyle. Ve kaynaklarda değinilen, belki de şu an için daha teorik ama gelecekte çok büyük bir paradigma değişimine yol açabilecek bir konu daha var, kuantum bilgisayarlar. Henüz geliştirme aşamasındalar tabii ama potansiyel olarak bugün kullandığımız en güçlü şifreleme algoritmalarını bile kolayca kırabilecek bir hesaplama gücüne ulaşabilirler.
Bu ne anlama geliyor peki?
Bu şu anlama geliyor. Bugün dijital olarak en güvenli şekilde koruduğumuzu düşündüğümüz devlet sırları, ticari bilgiler veya kişisel verilerimiz gelecekte bir gün aniden tamamen savunmasız kalabilir. İşte bu olasılığa karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuz hepimizin üzerinde düşünmesi gereken çok kritik bir soru aslında.